Ayrım 2.
1. Bölüm. İstanbul'da. Baykuş nöbet çalar Efrasiyap takında. Örümcek perde dardır Kayser'in sarayında. Sadi-i Şirazi. 1. Milli mücadeleyi hazırlayan hadiseler. 30 Ekim 1918'den 19 Mayıs 1919'a kadar. Benim o günlerde maddi ve manevi durumu mütareke imza edilip de ittifak kuvvetlerinin İstanbul'a girişiyle memlekette hasıl olan, yani meydana gelen, umumi hislerden başka değildi. Herkes gibi ben de 1914'ten itibaren geçen hadiselerin tesiriyle yorgun, şaşkın ve canımdan bıkkın bir vaziyetteydim. Osmanlı İmparatorluğu çökmüştü fakat bu korkunç çöküntü altında ezilenler sadece 1. Dünya Savaşı'na Türkiye'yi sokan İttihatçılar değildi. Şurasını da eklemek isterim ki o savaşa girsek de girmesek de imparatorluğun devam edemeyeceğine ben o günlerde inanmıştım. Bununla beraber geleceği görebilen bir siyaset takip edebilseydik belki o günün ani ve korkunç akıbetine uğramazdık. Herhalde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir hakikatti. Esasen bir taraftan Türkiye'deki azınlıklar arasında Batı devletlerinin yıllarca devam eden hazırlıkları olduğu kadar Abdülhamit devrinde başlayan muhtelif ve karşılıklı kıtaller yani topluca öldürmeler ve bilhassa tehcirler yani göç ettirmeler de bu neticeyi bir gün getirecekti. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Rusya hors de combat yani savaş sahnesinin dışında kalmıştı. Bundan dolayı İngiltere, Fransa ve belki İtalya zaferlerinin büyük ganimetine namzettiler. İtalya hissesini bir dereceye kadar Avusturya'dan almıştı. Ötekiler Osmanlı İmparatorluğu'nu nüfuz bölgelerine ayırarak onların üstünde hakimiyetlerini yürütmek suretiyle hisselerini almak istiyorlardı. Şurası bir hakikattir ki Türkiye'de müttefiklerin ahlakça üstünlüğüne ve onların insan hakları, adalet gibi büyük sözlerine inanmış olanlar dahi bunları Türkiye'ye tatbik edeceklerinden emin değildiler. O günlerde Wilson'un 14 prensibi şamatayla ilan edilince bütün dünyada büyük bir tesir yaptı ve Türklerin çoğunlukta oldukları yerlerde istiklallerine dokunulmayacağı zannı hasıl oldu. Dipnot sanısı. Bu görüşlere inanan Türk aydınları müttefiklerin hiç olmazsa iki şeyden sakınacaklarına inanıyorlardı. Bu şeylerden birincisi şuydu. Türkiye'nin doğusunda ve batısında bir Ermenistan kurmaya teşebbüs etmeyecekler. Çünkü Ermeni tehcir ve kıtalinden önce de buralarda Ermeni nüfusu en az %2, en çok da %20'yi geçmemişti. İkincisi Yunanlara Orta Doğu'da yer vermeyecekler. Çünkü böyle bir teşebbüsün bu iki millet arasında kanlı bir mücadele açacağı muhakkaktı. Eğer müttefikler bu iki şeyden kaçınmış olsaydılar bugünün tarihi bambaşka bir şekilde gelişecekti. Büyük Savaş'ın sonunda Türkiye'deki milli hislerin bilançosu muhtelif bakımlardan yapılabilir. Ben kendim bu tarihte bambaşka şeylerle meşguldüm. Evvela Türk Ocağı'ndaki yeni idare heyeti yani yönetim kurulu üyesi sıfatıyla tüzüğün bazı maddelerini değiştirmeye çalışıyordum. Dipnot, bilhassa Türk Ocağı'na Türk gelenek ve kültürünü benimsemiş olan azınlıkları da almak. Çünkü ocağın ırkçılığa kaymasına engel olmak istiyordum. Üye olarak almaya ocağı ikna edememekle beraber komitas gibi sanatkarları davet ediyorduk. Yazarın notu. Üzerinde en fazla çalıştığımız nokta birkaç doktorla beraber bir köycülük teşekkülü meydana getirmekti. Dipnot, bu fikir üzerinde tesir yapan muhtelif şeyler vardı. Amerika'da Jane Addams'ın kurmuş olduğu Hull House faaliyeti, Edmund Desmoulins'in mektebinin yayınlarını takip eden ve bir küçük hareket haline gelen fikir. Bu fikrin siyasi tarafı yoktu. Bunu yapmak isteyenler yeni bir Türkiye kurmak gayesini güdenlerdi. Çünkü 1908'den beri bütün ilerleme ve inkılap taraftarı olan partiler ve hükümetler aşağı yukarı sırf üst tabakayla meşgul idiler. Yeni Türkiye kurabilmek için çoğunluğu ziraatle meşgul olan köylülere dikkate almak gerekiyordu. Bunu yapabilmek için fertler arasında hayatlarını bu işe verecek idealistler lazımdı. Buna en fazla doktorlar taraftardı. İlk seçtiğimiz yer Tavşanlı'dır. 4 doktor küçük sağlık merkezleri açarak işe başladılar. Bunların ilk ikisi Hasan Ferit ile Reşit Galip'tir. Yazarın notu. Mütarekeden birkaç hafta evvel Talat Paşa kabinesi istifa etti. İzzet Paşa kabinesi Mondros'ta Amiral Galtorp ile müzakereye girişti. İzzet Paşa ile Rauf Bey, o zaman Bahriye Nazırı, Türk mümessili olarak, yani temsilcisi olarak 30 Ekim 1918'de mütarekeyi imzaladılar. Müttefik kuvvetlerinin İstanbul'a girişi ile bir kısım azınlıklar sokaklarda barış içinde yaşamaya alışmış olan Türk vatandaşlarına çok kötü muamele etmeye başladılar. Bu aralık etrafta dolaşan dedikoduların en kuvvetlisi Senegalli askerler hakkındaydı. Ortada dolaşan bir söylentiye göre sokakta Türk kadınlarını ısırıyorlar, Türk çocuklarını kesip akşam yemeği olarak yiyorlarmış. Tabii bu bir söylentiden ibaretti. Yalnız şu var ki müttefik kuvvetleri küçük bahanelerle durmadan Türkleri tevkif ediyor, yani tutukluyor, cezalara çarptırıyor ve bazen de müttefik merkezlerinde fena halde dövüyorlardı. Evler zorla sahiplerin elinden alınıyor, içeridekiler dışarıya atılıyordu. Müttefik tercümanlarının umumiyetle azınlıklardan olması tabii onlara karşı çok kötü bir his uyandırıyordu. Bu durum bilhassa sakin yaşamaya alışmış olan İstanbulluları çileden çıkarıyordu. Fesler, kadın perçeleri yırtılıyor ve bütün bunlara karşı şehir halkı çok vakur ve sakin davranıyordu. Burada şunu da ilave etmek gerekir ki Türkler her türlü haksızlığı, hatta fenalığı affedebilirler. Fakat onurlarına dokunulduğu zaman mesele bütün bütün değişir. Türk basını müttefiklerin sansürü altında olduğu için bu olaylar gazetelerde pek az yer alıyor ve bu yüzden mübalağalı, yani abartılı söylentiler ağızdan ağıza dolaşıyordu. Kolonel Heathcote Smith, İngiliz genel karargahının en kudretli şahsiyetiydi. Bu adam bir gün İstanbul'un hapishanelerini teftişe gitmişti. Bizim o günkü hapishanelerimizin çok feci bir durumda olduğunu kabul etmek lazımdır. Ne var ki buralara azınlıklar kadar Türkler de girerdi. Aynı zamanda buradaki mahpuslar, yani tutuklular, arasında siyasiler yer almazdı. Daha ziyade adam öldürme ve diğer suçlardan oraya gelmişlerdi. Şurası dikkate değer ki Türkiye'de daima siyasi suçlular idama mahkum olmakla beraber adam öldürenlerin çok azı bu cezayı görürler. Kolonel azınlıklara mensup bütün mahpusları o gün hemen serbest bıraktırdı. Bunların arasında kendi ailesinden iki kişiyi öldüren bir Ermeni olduğu gibi Tokatlı yanın önünde Hayri Paşa'nın oğlunu tabanca ile sinsice vuran bir Rum da vardı. Bugünlerde Türklerin hiçbiri silah taşımamakla beraber Hristiyanların hepsine silah verilmişti. İşte bundan dolayı bilhassa Fatih ve Aksaray gibi büyük bir kısmı yangından harabeye dönmüş yerlerde çok acı vakalar oluyordu. Bu aralık harpten sonra her şeye karşı kayıtsız ve yeis içinde görünen, yani keder içinde görünen Türk gençliğinde bir uyanma olduğuna dikkat ettim. Bu devirde Ocak'ta geçen birkaç konuşmayı iyi hatırlarım. Birkaç zabit, yani subay, İtilaf kuvvetlerinin böyle anarşiye elverişli bulanmalarına hayretlerini gösterdiler. Birkaç sivil de bütün askerlerin aleyhinde bulundu. Bir tanesi bilhassa iyi hatırlarım, Garp medeniyeti denilen şeyin o zamana kadar daha insani olduğunu söyledikten sonra Bolşevizme karşı tek tampon olan bizlere bu muamelelerini çok şiddetle tenkit etti. Ve içlerinde insanlık olmasa bile kafalarında daha ileriyi gören bir zeka bulunduğuna beyhude, yani boşuna inanmış olduğunu söyledi. Halk arasında dolaşıp herkesi dinlerken kadınların memleket meselesinde erkeklerden daha hassas olduklarına inandım. Hepsi birden tehlikeyi anlamıştılar. Çünkü onlar siyasi sebepleri anlamasalar bile yurtlarının tehlikeye girmesine karşı derhal isyan ediyorlardı. Beyoğlu tarafındaki yüksek sosyete kadınları İtilaf kuvvetlerinin bu hareketine karşı halk arasında uyanan öfkeyi İtilaf zabitlerini davet ederek onlara anlatmaya çalışıyorlardı. Danslı partiler veriliyor ve İtilaf ordularının zabitleri elde edilmek isteniyordu. Belki bu zabitlerin üzerinde bir tesir yapmışlardı. Bunun görünürdeki neticesi birkaç evlenme ile nihayet buldu. Ben kendim bu partilerden daima uzak kaldım. Daha çok halk arasında dolaşıyordum ve görüyordum ki çok konuşmamakla beraber Türk kadınları hislerini kudretle ifade ediyorlardı. Bu devre ait bu gibi sahnelere en çok tramvaylarda ve vapurlarda şahit olunuyordu. Bunların bazılarını anlatmak isterim. Buradaki azınlık kadınları bilhassa en aşağı sınıfa mensup olanlardı. Bunlar daima ikinci mevki bileti aldıkları halde mutlak birinci de otururlardı. Biz o zaman Bebek'te oturduğumuz için İstanbul'a inerken çok zaman vapura binerdik. Bir gün iyi hatırlarım sarı esvaplı bir kadın yan kameraya gelerek kadınları ite kaka sıkışıp oturdu. Biletçi biletin ikinci mevki bileti olduğunu söylediği zaman ben İngilizlerle Fransızların himayesindeyim. Hiçbir zaman birinci mevki bileti almam diye bağırıp biletçiye epeyce hakaret etti. Biletçi gayet sakin bir şekilde, ikinci mevki kamerada var, sizi oraya göndereyim dedi. Kadın birdenbire azarak, belki biraz da sinir hastasıydı, biletçinin yüzüne tükürmeye kalktı. Yumruklarını kafasına indirmeye ve ağzı alınmayacak küfürler savurmaya başladı. Ama biletçi onu yine de çıkardı. 10 dakika sonra bir polis ve bir müfettiş de içeriye girdi. Kadın bağırıyordu. Biletçinin beni dövdüğünü söyleyiniz. Müfettiş bunun doğru olup olmadığını kadınlardan nezaketle sorunca aralarından 2-3 kişi bir ağızdan o biletçiyi dövdü dediler. Müfettiş kadını dışarı çıkardı fakat herkes daha yerine oturmadan kadın tekrar geldi ve Rumca ağzı alınmayacak küfürlere başladı. Aralarında Rumca bilen bir Giritli kadın heyecana geldi. Biraz sonra bütün kadınlar sövüşmeye başladı. Ben meselenin kötüye varacağını düşünerek dışarıya çıktım, müfettişi çağırdım. Bu defa müfettiş kadını kolundan tuttu, sürükledi. Müfettiş azınlıklardan olmasına rağmen vazifesini yapmayı biliyordu. Fakat çıkarken kadının tekrar dine imana sövmesinden dolayı o zamana kadar bir köşede oturan bir ihtiyar kadın birdenbire bayıldı. Çantamdaki kolonya ile başını bileklerine ovdum, biraz sükunet buldu. Fakat durmadan ağlıyordu. Oğlum ne der? Fransızların yanında irtibat zabiti, gayet nazik olduklarını söylüyor. Benim gibi ak saçlı ve 5 vakit namazında bir kadın dinine küfür edildiğini duyarsa ne yapabilir? Ben bundan sonra hep ikinci mevkiye, bilhassa denize bakan tarafa gidiyordum. Birinci mevkideki bütün çekişmeleri çok soğukkanla seyretmiş olan ben, güvertedeki vaziyet karşısında da çileden çıkmaya başladım. Burada umumiyetle siyah çarşaflı fakat peçeleri kalkık işçi kadınlar otururdu. Bir şey söylemezlerdi. Bana daima aralarında yer verirlerdi. Fakat bu dıştaki sessizliklerine rağmen Türk milletinin muhtemel akıbetini en çok onların hissetmemiş olduğunu sezdim. Bu şirket vapurlarında Bebek'ten gelirken umumiyetle itilaf kuvvetlerinin boğaz içindeki donanmalarının önünden geçerdik. Beni bu manzara o kadar sarstı ki belki de bunu yüzümden belli etmiş olacağım ki yanımdaki eli işten katılaşmış bir kadın elimi tutup bu da geçer dedi. İşte bu tesir altında İstanbul'daki evime taşınmaya karar verdim. Bebek'te oturmamızın başlıca sebeplerinden biri küçük yaşta olan oğullarımın Robert College'a gitmeleriydi. Fakat çocuklarımın İstanbul'dan Bebek'e gitmelerini tercih edecek kadar irademi kaybetmemiştim. Burada başka bir olay anlatacağım ki bu türkü şuur altı bir kuvvetle İstiklal Savaşı'na sevk eden amillerden, yani etkenlerden biridir. Bu defa İstanbul semtinde Eminönü'nden son tramvaya binerek ablamın evine gidecektim. Biletçi galiba azınlıklardandı. Sıraya bakmadan içeriye azınlıkları alıyor, Türk kadınlarını itiyordu. Vakit çok geçti. Sokak fenerlerinin altına duran ihtiyar kadınların yüzlerinde bana acı gelen bir şey vardı. Ben tramvaydaydım. Kapıya giderek bir ihtiyar kadını içeriye çektim ve ona yerimi vermek istedim. Biletçi buna o kadar kızdı ki bilet kutusuyla beni itti ve sövmeye başladı. Ben daha ağzımı açmaya vakit bulmadan erkeklerin oturduğu taraftan perde açıldı ve kudretli bir ses öfkeyle bağırdı. O kadına küfür etmeyi bırak yoksa vuracağım. Döndüm baktım, uzun boylu şişman orta yaşlı bir Türk subayıydı. Eli pantolonunun cebindeydi. Orada da tabanca var mıydı yok muydu bilmiyorum. Fakat bu kısa burunlu büyük gözlü adamın yüzünü hiç unutmadım. Biletçi o kadar korkmuştu ki polis çağırmaya bile cesaret edemedi. Tramvay İstanbul'un sessiz ve karanlık sokaklarından sükunetle geçti. Acaba kimdi? Bu yeis ve felaket arasında hiç bilmediği bir kadını korumak için kendini tehlikeye atan bu adama karşı içimde ebedi bir minnet uyandı. Türbede tramvaydan indiğim zaman dizlerim titriyordu. Gariplerin dar görüşü ve siyasetleri neticesinde hasıl olan iç durumumuza karşı hepimizin isyanı aklı başında ve durumu anlayan bir batılı ile konuştuğumuz zaman biraz değişirdi. Adalet duyguları olmasa yalnız sağduyular olsa hareketlerini muhakkak değiştirirler diyorduk. Ben kendim ırk ve din ayrılığına bakmadan bu şamatalı politika dünyasında daima insanların birliğine inanıyordum. Bu sebepten batılılar arasında bizim gibi düşünen birisini görünce içimde bir ümit uyanıyor fakat çok sürmeden sönüp gidiyordu. Bunların arasında ilk gördüğüm ve adını hatırlayamadığım bir İngiliz miralayı, yani albayı vardı ki onu kız kolejinde tarih hocası olan Dr. Miller adlı kadınla çay içerken görmüştüm. Makedonya'da savaşmıştı ve Türk köylüsüne karşı büyük bir sevgi besliyordu. Düşüncesinde de hareketinde de bir Türk'ten farklı değildi. Geçici bir sükun veren bir batılı da Mr. Philip Brown'du. Türkiye'ye mütarekeden sonra Amerikan mümessili, yani temsilcisi olarak gelmişti. Hatıratımın birinci cildinde ben talebeyken bu adamın Robert College'da hoca olduğundan bahsetmiştim. Kendisi aynı zamanda Başkan Wilson'ın 14 maddelik prensiplerine iman etmişlerdendi. Yani inanmışlardandı. Türk olan her şeyi seviyordu. Dünyadaki zihniyetin 20 milyon halka karşı aldığı vaziyete muhalifti. Mr. Philip Brown 1908'den evvel damat Ferit Paşa'nın dostuymuş. 1918 Aralık ayında Paşa'yı görerek Türk milleti namına vaziyet almasını tavsiye etmiş. Abdülhamit devrinde liberal ve demokrat olan Ferit Paşa şimdi tekrar Sultan Vahidettin'in şahsında bir mutlakiyet kurmaya çalışıyordu. İleri görüşün en büyük emaresini yani belirtisini bu devirde Dr. Gates bir yazıyla ifade ediyordu. Kendisi çok ateşli bir Hristiyandı ve Ermenilerin can dostuydu. Durumu tetkik için Adana'ya ve civarına giderek dolaştı. Döndüğü zaman Ermenistan'ın bu kadar küçük bir azınlıkla Türkiye'nin güneyinde kurulamayacağını açıkça belirtti. Tabii buna karşı Ermeni basını çok şiddetli bir dil kullandı. Ne yazık ki Dr. Gates sözlerini Paris'te hazırlanan barış konferansında dinletemedi. Türkiye'yi aralarında paylaşmayı düşünen Batı politikacıları memleketimizin iç durumundan çok cesaret alıyorlardı. Hiçbir zaman Türkiye bu kadar parçalanmaya ve yok olmaya elverişli görünmemişti. Padişah kendine kuvvet verebilecek herhangi bir yabancı devletle birleşmek istiyor, bilhassa İngilizlerin himayesine taraftar oluyordu. Tarihimizde aptal, sarhoş ve kötü padişahlara tesadüf edilmemiş değildir. Fakat Osmanlı hanedanlarından hiçbiri sırf kendi kudreti ve rahatı için memlekette bir yabancı egemenliği istemiş değildir. Bununla beraber galip devletlerden biriyle işbirliği yaparak memleketi kurtarmak fikrinde olan vatanseverler de vardır. Bilhassa İttihat ve Terakki'nin muhalifi olan İtilaf Partisi arasında aklı başında olduğu muhakkak insanlar vardır. Bu devrede padişah meclisi kapatmayı düşünüyordu. Mustafa Kemal Paşa'yı elde ederek parlamentoyu kapatmak ve ardından bir mutlakiyet kurmak istiyordu. İzzet Paşa kabinesi düşüp de Tevfik Paşa kabinesi iktidara gelince meclisi kapatmak meselesi kuvvetle canlandı. Meclisin çoğunluğu bu devrede İttihatçıydı ve harbe girdikleri için umumi efkar yani kamuoyu onların aleyhindeydi. Şurası gariptir ki millet meclisi olan bir memlekette o meclis ne kadar yanlış hareket ederse etsin, halk yine onu meclissiz hükümete tercih eder. İşte bundan dolayıdır ki itilafçılarla İttihatçılar da halkın gözünden düşmüşlerdir. Tevfik Paşa meclisi kapattı. O devirde Mustafa Kemal Paşa'yı sevmeyenler padişahın bu hareketini Mustafa Kemal Paşa'dan cesaret alarak yaptığını ileri sürdüler. 1926 Nisan'ında Mustafa Kemal Paşa'nın Milliyet'te yayınladığı hatıralarından bazı parçalarının mealini yani anlamını almak doğru olur. Kendisi orada Fındıklı'ya yani Millet Meclisi binasına ilk defa gittiğini ve mebuslarla konuştuğunu anlatır ve Tevfik Paşa'nın kabinesine güven oyu vermemelerini tavsiye ettiğini söyler. Buna rağmen Tevfik Paşa'ya güven oyu verilmiş ve o cuma günü Mustafa Kemal Paşa padişahla konuşmuştur. Bu uzun mülakattan bahsederken Mustafa Kemal Paşa, padişahın ordudaki zabit ve kumandanların kendisine karşı olup olmadıklarını sorduklarını söyler. İstanbul'a birkaç gün önce dönmüş olan Mustafa Kemal Paşa böyle bir aleyhtarlığa sebep olmadığını söylemişse de, padişah böyle bir şeyin gelecekte de olup olmayacağını sormuş, Mustafa Kemal Paşa buna ne cevap verdiğini söylemiyor. Fakat anlaşılan padişahın ifade etmemekle beraber gelecekte Mustafa Kemal Paşa'nın orduyu kendi aleyhine çevirmemesini sağladığı hissi uyanıyor. Bu mülakat bir saat sürmüş. Bu tarihi cuma günü Mustafa Kemal Paşa ile konuşurken padişah, hekimi Reşat Paşa'yı Rauf Bey'e göndererek onunla da konuşmak istediğini söylemiş. Rauf Bey o zaman Bahriye Nazırı değildi. Benim vaziyetim mesul yani sorumlu bir adam vaziyeti değil. Ben alelade bir vatandaşım. Zat-ı haşmetlerine söyleyecek hiçbir şeyim yoktur. Fakat beni bir subay sıfatıyla görmek isterlerse emrederler demiş ve gitmemiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın bu mülakatından iki gün sonra meclis kapatılmış ve Mustafa Kemal Paşa da padişaha ordunun bu hareketi tasvip edeceğini söylediği hakkında rivayetlerin döndüğünü işitmiştir. Aynı zamanda milli bir hareket memleketlerinde bir Ermenistan kurulması ihtimaline karşı şarkta şiddetli surette uyanmıştı. Kazım Karabekir Paşa o zaman memleketimizde tek hatırı sayılabilir Türk ordusunun başında bulunuyordu. Kendisi aynı zamanda İtilaf kuvvetlerinin Şarki Anadolu'da bir Ermenistan kurmaları ihtimaline karşı halkı silahlandırıyordu. O tarihte İzmir'de henüz Yunan ordusu yoktu. Fakat Şark'taki kuvvetli hareket padişahı korkutmuş, Mustafa Kemal Paşa'yı Kazım Karabekir Paşa'nın bu tehlikeli isteğini önlemek için oraya göndermişti. Mustafa Kemal Paşa, Şark kuvvetlerimizin umumi müfettişi olarak 1919 Nisan'da Doğu'ya gönderildi. Benim ve herkesin Mustafa Kemal Paşa hakkındaki fikrimiz bu devrede şöyle ifade edilebilir. Çanakkale'de Anafartalar kahramanı, padişahın yaveri ve harikulade bir zeka ve ihtirası olan bir insan diye tanınıyordu. Ben kendisini birkaç defa Baba Ali'de görmüştüm. Şahsiyeti ve iradesi inkar edilemeyecek bir görünüşü vardı. Doğu Anadolu'ya oradaki kuvvetleri yatıştırmaya gönderdiklerini işittiğim zaman ihtirası hakkındaki fikirlere hiç inanmadım. Türk'ün istiklalini koruyacak bir vaziyet aldıktan sonra Türk milletinin kendisine en büyük mevkiyi vereceğini tabii görüyordum. Bütün dünyada kuvvetli bir tesir yapan ve yenilmiş milletlere biraz ümit veren Wilson prensipleri bizde de büyük tesir yaptı ve İstanbul'da Wilson Prensipleri Cemiyeti tanınmış yazarlar ve avukatlar tarafından kuruldu. Galiplerin yenilen milletlere hiçbir taviz vermeyecekleri hissediliyordu. Taksim faciasına uğrayan Türkiye tabii olarak dikkatini Wilson gibi hiçbir ülkeye göz dikmeyen adamın tarafına çevirdi. Gazete mümessilleri Vakit matbaasına toplanarak Paris'te bulunan Wilson'a bir muhtıra göndermeye karar verdiler. Bu muhtıranın esası, Amerika'nın Türkiye'ye evvela muayyen yani belirli bir zaman için barış temin etmesi, yani taarruzdan korunmasını sağlaması, aynı zamanda Türkiye'ye iktisadi yardımda bulunması, bu yıllar esnasında Türkiye'ye mütehassıslar yani uzmanlar göndererek yeni bir rejim kurması ve iç kalkınmayı sağlamasından ibaretti. Cemiyet 1918 yılı Kasım ayında kuruldu. 2 ay içinde de ortadan kalktı. Çünkü Doğu Anadolu ta başlangıçtan beri bunun aleyhindeydi. Erzurum'da 1919'da Rusların Ermeni generali Antranik halkı göçe zorlayan kıtaller yaptırmıştı. Amerika'nın sadece bizim Ermenilere karşı daha önceden, ta Abdülhamit zamandan beri yapmış olduğumuz kıtal ve tehcirlerden dolayı tamamen Ermeni taraftarı olduğu görülüyordu. Bundan dolayı Doğu Anadolu Amerika'yı tehlikeli görüyordu. Halkın Amerika'ya karşı bu devirdeki hislerini Erzurum Kongresi'ndeki bir hadise ifade eder. Burada Mustafa Kemal Paşa Türk toprakları üzerinde gözü olmayan büyük bir devletin bize iktisadi, teknik ve siyasi yardım etmesi lüzumundan söz etmişti. O zaman İngiltere, Fransa hatta İtalya'da Türk topraklarını işgal etmiş bulunduklarından bu teklifin Amerika'yı kastettiği hissediliyordu. Erzurum Kongresi'ne Doğu Anadolu'yu temsil edenlerden biri ayağa kalkarak Mustafa Kemal Paşa'nın hangi devleti kastettiğini sormuştu. Siyasi meselelerde çok hassas olan Mustafa Kemal Paşa, Doğu Anadolu'nun Amerika'ya karşı hislerini sezdiği için hangi devleti kastettiğini söylememişti. Bütün bu karışık meseleler arasında bir de yetimhanelerdeki Türk çocukları meselesi vardı. Bu feci bir vaziyet almaktaydı. Vaktiyle öldürülen Ermenilerin çocukları bazı Türk yetim evlerine götürülmüş, Müslüman ve Türk olarak kaydedilmişlerdi. Bunun bir misalini hatıralarımın birinci cildinde Ayin Tura yetim evinde geçen bir hadise münasebetiyle anlatmıştım. Şimdi de Ermeniler aynı şeyi yapıyor, ana babaları öldürülen yahut göçe zorlanan Türk çocuklarını toplayarak Ermeni yetim evlerinde Ermeni çocuğu olarak kaydediyorlardı. Bunlardan birincisi Ermeni Kilisesi'nin Kumkapı'da topladığı Türk çocuklarının bulunduğu yerdir. Bu durum karşısında Amerikalılar da Bebek'te Near East Relief Center yani Yakın Doğu'ya Yardım Merkezi adı altında bir müessese kurmuşlardı. Orada hangi çocukların Türk ve Müslüman, hangilerinin Ermeni olduğunu ayırt edeceklerdi. Çocuklara iyi muamele edilmesine rağmen birçok Türk çocuğu Ermeni olarak kaydedilmişti. Bu Bebek'teki müesseseyi tetkike Nakiye Hanım bizim tarafımızdan memur edilmişti. Fakat o da Türk çocuklarının kayıtları harp esnasında yanmış yahut kaybolmuş olduğundan bir şey yapmaya muvaffak olamayarak bu işten çekildi.